Herkese merhaba. Bir önceki ses kaydımı dinlediyseniz orada bir şeyden bahsetmiştim. Bu geçtiğimiz aylar beni çok hırpaladı demiştim. Adeta sanki bir fırtına içindeydim. Fırtına beni aldı, savurdu. Okyanusun ortasında bir yere bıraktı. Ben son birkaç aydır bu fırtınanın içinde hayatta kalma çabasıyla uğraşıyordum. Hepimiz belki de farklı farklı şekillerde böyle bir fırtınanın içinden çıkar gibi hissediyoruz. Belki son 2 aydır çoğumuz kendi hayatımızda, kendi çerçevemizde bir yaşam savaşı veriyoruz. Hayatımızı, bildiklerimizi olduğu gibi tutmaya çalışma, korumaya çalışma, bir şeyleri devam ettirebilme çabası. Ve öyle bir fırtına ki, birçok farkındalıkla belki de elimizden aldı birçok şeyi. Ben kendi adıma söyleyeyim, 2 aydır gerçekten mücadele veriyorum. Ayakta kalma mücadelesi, bu fırtınaya rağmen. Ve kendimi okyanusun ortasında buldum. Evet, karaya geri dönmek istiyorum. Ama şu an o kadar yorgunum ki. Karaya geri dönmek için adım atacak halim yok. Kulaç atacak halim yok. Her ne kadar okyanusun ortasında bırakılmış olmak istemesem bile, şu an bulunduğum yerin burası olduğunu fark etmem ve anlamam gerekiyor. Ve kabul etmem. İşte bugün bahsedeceğim konu da biraz bununla ilgili. Kabul. Çünkü bir tarafım istiyor ki hadi harekete geç. Hadi hemen kulaç at. Karaya doğru gitmeye başla bile. İnanın şu an hangi yön kara, ondan bile emin değilim. Ama bir kere o bir kenara kulaç atacak halim yok. Her ne kadar bir tarafım hadi harekete geç dese bile, görüyorum ki benim şu an durup kalmam lazım. Olan biteni anlayabilmem, benim üzerimdeki etkisini anlayabilmem, idrak edebilmem, kabul edebilmem, sindirebilmem. Süzgecinden geçirip ağırlık olabilecekleri, travma yaratabilecekleri bırakabilmem gerekiyor. Ancak bunları yaptıktan sonra tekrar halim, gücüm, enerjim olacak bir yöne doğru kulaç atmaya. İlla karanın o yönde olduğunu bilerek değil ama bir yöne doğru gidebilecek halim olduğu için. Ve gideceğim yönün beni nereye götüreceğini bilmeden ama nereye gitmem gerekiyorsa gidebilecek gücü, hali, İnancı kendimde bulabileceğimi hissettiğim için, devam edebileceğimi bildiğim için o yoldan gidebileceğim. Şimdi yine bir önceki ses kaydımı dinleyenleriniz olduysa, orada kendi çocukluğumdan, yaşadıklarımdan bahsetmiştim. Bu kabul olayı ve kabul etmek yerine niye hemen harekete geçmek istediğim çok açıklıkla belli oluyor aslında. En yakın zamanda yaşadığım farkındalıklarla. Çocuklukta insan çok çaresiz hissedebiliyor. Bir evin içinde yaşıyorsunuz diyelim. Ev huzurlu bir ev değil. Anne babanın arası iyi değil. Anne babanın birbirlerine olan davranışı sağlıklı değil. Size olan davranışları yapıcı değil. İstismar edici olabilir. Cezalandırıcı olabilir. Aşağılayıcı olabilir. Fiziksel, ruhsal, duygusal zarar verici olabilir. Çocuk olarak öyle bir ortamda çaresiz hissedebiliyoruz. Sözde bizi koruması gerekenler aslında bizi korunmamız gereken durumların içine sokuyor olabilir. İlla burada ben bir suç veya suçlu aramıyorum. Bütün anne babalar olmasa bile birçok anne babanın elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Muhtemelen öyle. Ama maalesef farkındalığı az. Kendileri hayatta kalma mücadelesini hiç bitirmemiş, hiçbir zaman travmasını çözümlememiş, duygusal gelişimini tamamlamamış insanlar anne baba olup bizi büyüttükleri için ellerinden gelenin en iyisi maalesef yine de çok zarar verici olabiliyor. Ve çocukken bize zarar verdiğini bilsek bile o ortamdan çıkamıyoruz. Kala kalıyoruz. Çaresiz hissediyoruz. O işte bir şey yapamama, sana zarar verildiğini hissettiğin yerden çıkamama, çıkacak bir şey yapamama birçoğumuzda o çaresizlik hissini yaratıyor. Ben görüyorum bazı insanlar yoganın sonundaki, pratiğin sonundaki şavasana'da durup öyle sakin kalabileceğin yerde kalmak istemiyorlar. Anlıyorum. Sanki durmak çaresizlik gibi geliyor birçok insan için. Bir şey yapabiliyor olmam lazım gibi hissediyor insanlar. Bir şey yapmıyorsam, sanki yapmaya izin verilmiyor gibi bir his geliyor. Kısıtlandırılmış gibi hissediyor. O çaresizlik hisleri geri geliyor yaşadığı tüm travmalarla birlikte. O yüzden ben de bu okyanusun ortasına atılmış kaldığım yerde durmayı biliyorum. Öğrettim kendime. Yıllarımı aldı tabii ki. Ama bir tarafım hatırlıyor. Durmak çok istemeyen bir taraf var. Keşke çıksak şuradan diyen. Ama öbür tarafa çıkabilmenin tek yolunun içeriden geçmek olduğunu biliyorum. Sizler de belki şu an okyanusun ortasında ne yapacağını bilmez şekilde, ne yöne gideceğini bilmez şekilde kala kalmış olabilirsiniz. Çırpınmayın derim. Durun ve kalın. Çaresiz değilsiniz. Her ne kadar bu duygu çaresizliği hatırlatsa bile, o çaresizlik çocukken yaşanmış bir şeydi. Bugün burada değil. Bugün şu an bu anda mevcut değil. Bu senin çaresizlik anın değil. Bu senin dinlenme zamanın. Bu senin durma zamanın. Bu senin kendi kendine alan tutma zamanın. Ve eğer kendine bunu yapamıyorsan biriyle çalış derim. Bir terapist, bir koç, bir danışman. Şimdi öyle bir şey ki ben çocukken dedim ya size, kendisini tam duygusal anlamda geliştirmemiş anne babalarla büyütülüyoruz. Beni de büyütenler öyleydi. Çok iyi insanlar, çok iyi niyetliler ama kendileri büyümemişler adeta. Ve ben onlara ebeveyn olmak durumunda kaldım çok küçük yaştan. Ben onlara alan tutan oldum. Biraz önce dedim ya, size alan tutan yoksa birini bulun diye. İşte bazı anne babalar çocuklarına veriyorlar o görevi. Bir psikolog tutacaklarına kendilerini. Ve ben onlardan biriydim. Bana verdiler o görevi. Onların ihtiyaçlarını karşılama görevini bana verdiler. Annemin huzura, hayatını kolaylaştırmaya ihtiyacı vardı. Uyumlu olunmasına ihtiyacı vardı. İyi hissetmeye ihtiyacı vardı. Bunları benden almaya karar verdi. Bu görevleri bana verdi. Sadece o da değil, başta görevler de verdi. Ve bir anda ben anneme babama o sakin, huzurlu alanı tutan kişi olmaya başladım. Daha çocuk yaşta. Onların duygularını ifade edebilecekleri ve ne ifade ederlerse etsinler o alanı tutan, her daim onlar için orada olan, onlar yanlış yapsa bile bozulmayan, kızmayan, sabit, her zaman ne olduğu belli, davranışı belli, uyumu belli biri oldum. Dediğim gibi sabit oldum, mutlak oldum, değişken değildim. Bir çocuk değişken olabilmelidir. Bir çocuğun kızması yanlış bir davranış değildir. Bir çocuğun bir şeye bozulması ve büyük duygular yaşaması normaldir. Çocuklar duygularını büyük yaşarlar ve asıl odur normal olan aslında. Ben ise bir çocuk olarak duygularımı yaşayamıyordum. Büyük yaşamayı bırakın, duygularımı yaşayamıyordum. Çünkü etrafımdakiler çocuktu. Onların çok büyük duyguları vardı ve onların o duyguları yaşamaya ihtiyacı vardı. Yaşayabilecek alana ihtiyaçları vardı. Duyguları yaşayabilmek alan gerektirir. Birinin bir alanda güvende hissetmesi lazımdır ki içindeki duyguları büyük büyük yaşayabilsin. Ben çocuk olup büyük duygular yaşayacağıma benim anne babam çocuklardı. Büyük duyguları onlar yaşıyorlardı ve ben onlara alan tutan oluyordum. Ve onlar ne yaparsa yapsın yanlarında olan, sevgi gösteren, değişmeyen mutlak alan oluyordum. Bir çocuktan bunu beklemek gerçekçi bir beklenti değil. Maalesef çocuk çocukluğunu yaşayamaz oluyor. Öyle ki maalesef şu an gördüğüm bir şey hayatta, bu benim çok iyi yaptığım bir şey oldu. Ve şu an işim bu oldu. Her zaman travmalarımız bizi aslında bir konuda uzman yapar. Ben o kadar küçük yaştan itibaren bunu yapıyorum ki bu işin uzmanı oldum. Ancak ne zaman bir konuda uzmanlaşırsak hayatta kendimize bazen diğer taraftan var olma olanağı, imkanı, fırsatı ve izni çok vermeyebiliyoruz. Bu size anlattığım aslında alan tutmak, mutlak olmak, sabit olmak. Bunlar eril enerjidir. Eril enerji özellikleridir. Güneşi düşünün. Güneş eril enerjidir. Ve her zaman, her gün aynı yerden doğar, aynı yerden batar ve gözümüze aynı gözükür. Doğudan doğar, batıdan batar. Ay ise feminen enerjidir, dişil enerjidir. Dişi enerji değişkendir. Değişken demek tutarsız demek değil. Değişken döngüleri olan demek aslında. Sonuçta ayın döngüleri var. 28 günlük bir döngüsü var. Ve ay 2 günde bir, hatta her gün biraz biraz değişir ve farklı gözükür gözümüze. Yeni ayda hiç göremeyiz, dolunayda tam görürüz ve arasında da değişik evrelerini görürüz. Ama evresi düzenlidir. 28 gündür. Ve bu 28 günde geçirdiği evreler de tutarlıdır. Devamlılık gösterir. Ama döngüsü içinde de değişkendir. Şimdi o yüzden tutarsızlık veya dengesizlik değil dişi enerji. Değişken olabilmek, akışkan olabilmektir. Farklılık gösterebilmek. Hareket edebilmek. Dişi enerji ve eril enerji hepimizin içinde var olan enerjiler. Bunun kadın erkek olmakla bir ilgisi yok. Hepimiz bu enerjilerin içinden var oluyoruz. Bazen birini, bazen diğerini daha fazla çalıştırıyor olabiliyoruz. Dişi enerji o değişkenliği güvenli bir alan bulduğunda yapar. Kendini rahat hissettiğinde. Bunu biraz daha açacağım biraz sonra. Ama ben kendimi söyleyeyim. Ben maskülen, eril enerjiden çalışıyormuşum bugüne kadar. Ve dişil enerji şudur aslında. Kabul ve akış. Bakın geçen gün eski bir öğrencimle konuşuyordum. Kendisi doğaçlama yapıyor. Doğaçlama tiyatroda hani improvizasyon. ve bunun eğitimini aldı ve kendi hocasıyla, grubuyla sahneye çıkıyorlar. Dedi ki eğitim alırken hoca bize bir şey söyledi. Dedi ki evet deyin. Şimdi ben buraya ortaya bir yer, bir mekan atacağım. Hepinize bir şey diyeceğim. Sen kız arkadaş olsan, erkek arkadaş olsan, bilmem ne dükkan sahibi ol. O bu şu. Ve şimdi siz şu kişi başlasın oyunu oynamaya. Ve dedi ki bana, Seda dedi, aylar sürdü bize şunu anlatmaya çalıştı. Birisi size oyunun içinde, sonuçta kimse oyunun nereye gideceğini bilmiyor, konusunu bilmiyor, nereden nereye gideceğini bilmiyor. Ama birisi size bir şeyle geliyorsa onu kabul edin. Siz ise hep bir savaş, hep bir mücadele, hep bir hayır, hep bir dirençle cevap veriyorsunuz ve oyun bir türlü akmıyor demiş. Ama bunu aylarca söylemek zorunda kaldı diyor. Çünkü diyor mesela birisi geldi, işte evlenme teklif etti diyelim oyunda diğerine. Diğeri ay hayır istemem, senle mi evleneceğim diyor. Şimdi oyun o zaman kalıyor orada diyor. Akmıyor, devam edemiyor diyor. Ne teklifle gelinirse gelinsin orada, oyun sonuçta bu. Onu kabul ettiğin zaman, evet dediğin zaman oyun akıyor dedi. Ve bizim aylar sürdü bunu aksiyona geçirebilmemiz, o kabulden devam edebilmemiz. Öyle ki, şimdi bu örneği o vermedi ama benim anladığım şöyle. Atıyorum sen ayakkabı dükkanının sahibisin diyor sana hoca diyelim. İşte sen bilmem kimsin, o bu şu. Gelen kişi geliyor sana diyor ki yoğurt var mı burada? Şimdi sen ayakkabı dükkanı denmiş sana. İlk ne diyesin geliyor değil mi? Hayır yok. Yani tabii ki yok, ayakkabı dükkanıyım ben diyesin geliyor. Öyle bir durumda şunu söylemeni istiyor anladığım kadarıyla. Tabii biz ayakkabı dükkanıyız ama arka tarafta bir yemek bölümümüz var. Oraya gidip ben size yoğurt getirebilirim gibi. Yani doğaçlamayı yaparken nasıl evetle devam edebiliriz ki akış devam etsin. Şimdi öyle bir şey ki bu çok zor değil mi? Hepimizin çok belli algıları var, belli düşünceleri, ki benim verdiğim örnek belki komik bile gelebilir. Ama biz çok hayır, hayır üzerinden yaşamaya alışmışız. Ve sadece orada değil, atıyorum ortaya bir konu atılıyor, bir mekan ve karakterler veriliyor. Şimdi sen kendi kafanda düşünüyorsun diyelim doğaçlamada. Ya ben bu oyunu şöyle başlatırım ve şuraya doğru ilerletirim ve o zaman çok güzel olur diye düşünüyorsun. Ama hoca o sırada başka birine diyor ki sen oyunu başlat. Ve senin kafanda sen çoktan kurmuşsun oyunu nasıl başlatmak istediğini, nereye götürmek istediğini ve öyle çok güzel olacağına da inanmışsın. Oyunu başka bir başlattığında bambaşka bir yerden başlatıyor ve senin kafanda düşündüğün yere götürebileceğin bir şey değil. Eğer sen kafandaki hikayeye sabit kalırsan ve onu illa oldurmak istersen oyunu oraya doğru itelemeye, zorlamaya çalışırsın. Ve o zorlama çok hissedilir herkes tarafından. Ve hiç de senin sandığın kadar güzel bir şey de ortaya çıkmaz. Orada bir başkasının hikayeye başka türlü başlasa bile kendi kafanda kurduğunu bırakabilmek, oyunun gidişatına izin verebilmek ve oyunun gidişatı içinde sen de anda var olabilmek, kabulde kalıp akışa devam edebilmek aslında oradan senden beklenilen. Ama çok zor değil mi? Oyunun içinde düşünürken bile zor geliyor insana. Sen kafanda çok güzel bir şey kurmuşsun, oraya doğru gitsin istiyorsun. Başka biri bambaşka bir şekilde başlıyor oyuna ve senin kafanda kurduğun hikayeden tamamen vazgeçmen lazım. İster istemez senin repliklerinle sen oraya götürmeye çalışırsın değil mi? Kafanda kurmuşsun çok güzel olacak diye. Kabul etmen, kabulden hareket etmen ve bir başkasının başlattığı oyunun en iyi şekilde, en güzel şekilde yaşanmasını sağlayacak şekilde dahil olman çok büyük bir kabul gerektirir. Ve ancak kabulün olduğu yerde akış var. Aynı bu öğrencimin bana söylediği gibi. Seda dedi, ne zaman kabulden var olmayı öğrendik doğaçlamada, İnanılmaz akıyor oyunlar dedi. İnanılmaz oyunlar ortaya çıkıyor. Seyirci ayakta alkışlıyor bizi dedi. Ama oraya gelene kadar aylarımız, aylar ardı dedi. aylar sürdü dedi. Gelemedik, tıkanıyoruz ve ne zaman yine biri hayır da kalsa tıkanıyor oyun dedi. Ne zaman en çok kabuldeysek, en evet diyerek, kabul ederek oyunu oynuyorsak, oyun en güzel şekliyle akıyor. Kabul akışı sağlıyor. Ve bu çok ciddi bir inanç ve teslimiyet. İşte bu en temel dişi enerji aslında. Dişi enerji, akış enerjisi aynı zamanda. O değişkenlik, o farklılık, o renklilik, o zenginlik getirmek, o besleyici enerji. O ancak değişkenliğini güvende hissettiği yerde yaşayabilir. Çocuklara da öyledir. Güvenli alan verirsiniz, bunun içinde oynayın dersiniz, rahat ederler. Sınırların ne olduğunu bildikleri zaman oyunu onun içinde kurarlar. Şöyle düşünün, herhangi bir oyun düşünün. İsterseniz yakan top olsun, isterseniz kutu oyunu olsun. Kuralları vardır. O kurallar işte aslında tutulan alandır. O kurallar koyulduğu zaman bir çerçevesi oluşmuş olur oyunun. Ve kurallar olduğu zaman oyun onun içinde rahatlıkla oynanır. Bir satranç düşünün. Piyonları, taşları hep aynı. Onların yapacakları, becerileri aynı. Satranç tahtası aynı. Ama her oyun birbirinden farklı. Bu ne demek? Sınırları koyuyorsun, alanı tutuyorsun. Onun içinde değişkenlik gösterebiliyor. Dişi enerji de tutulan alan içinde güvende hissettiğinde ortaya çıkabilen bir enerjidir. Güvenli alan olduğunda dişi enerji oyununu oynar. Oyun oynarken derken biriyle oyun oynamaktan bahsetmiyorum. Oyun keyiftir. Nasıl hepimiz oyunu keyif için oynarız değil mi? Arkadaşlarımıza gelir, tabu oynarız, kutu oyunu oynarsın, yakan top oynarsın arkadaşlarınla. Burada çok büyük bir keyif alma vardır. Alan belli olduğunda, kurallar belli olduğunda, sınırlar çekildiğinde hepimiz için de rahatlıkla oynayabiliriz. Güvenli alanımız vardır çünkü. Bize güvenli bir alan tutuluyordur. Şimdi öyle ki ben kendi ailemde o sabit olan, mutlak olan, alan tutan olmuşum. Herkes benden ne bekleyeceğini biliyor. O beklediği şeyin gerçekleşeceğini biliyor. Peki bu ne demek? Ben hep güvenli alan tutmuşum. Ben hep eril enerjiden var olmuşum. Ve aslında benim en büyük ihtiyacım dişi enerjiyi biraz çalıştırmak ve dişi enerjinin değişkenliğini, oyuncu tarafını, akışkan, spontane, renkli, eğlenceli tarafını yaşayabilmek. Bunun için bana güvenli alan tutulması lazım. O kadar bana alan tutulmamış ki ben büyürken, ben feminen tarafımı çalıştırmakta çok güçlük çekmişim. Ve ileride de bunun eksikliğini hissetmişim. Neyin eksikliğini? Feminen tarafımı yaşatmamamın eksikliğini. Peki yaşamak için neye ihtiyacım var? Bana alan tutulmasını. Demişim ki kendi kendime, peki güvenli alanımı ben kendime tutacağım. Çünkü bana güvenli alan tutulmadı hiç. Ben şimdi kendimi o zaman tutayım diyorum. Diyorum ki bu ihtiyacımı ben kendime vereyim. Ben kendime güvenli alanı tutayım. Onun içinde de rahat hareket edeyim. İşin komik tarafı, kendimi alan tutan olduğumda, alan tutulan olmuyorum. İşin komik tarafı bu. Ben kendimi alana tutayım ki onun içinde rahat hissedeyim. Yani o alana ihtiyacı olan bir ben var. O ihtiyacım giderilsin. Bana alan tutulmasına ihtiyacım var. Biri bana alan tutsun, bu ihtiyacım giderilsin istiyorum. Diyorum o zaman, tamam, ben kendimi o alanı tutan olayım. Ama ben kendimi o alanı tutarsam o alanı ihtiyacı olan ben hala ihtiyacını alabilmiş olmuyor. Çünkü ben şu an alan tutan olmuş oluyorum kendime. Alan tutulan değil. O zaman bana alan tutulmasına ihtiyacı olan ben hala o ihtiyacı yaşamaya devam ediyor. Aha. ve feminen enerji, dişil enerjiye bir türlü geçemiyorum. Çünkü bana alan tutulmasına ihtiyacım var. Şimdi şunu gördüm ki ben eğitimler alıyorum düzenli, yani her sene bir eğitimdeyim, en az bir hatta. Oh, o alanlar bana çok iyi geliyor. Çünkü benim eğitmenim bana alan tutuyor oluyor. Şükür. Ama ben günlük hayatımda da aslında buna ihtiyaç duyuyorum. Şimdi ihtiyacım olmasından da o kadar çekinmişim ki ömrüm boyunca. Çünkü etrafımda görmüşüm ihtiyacı olan annem, babam, başkaları. O kadar bana dayanmışlar ki. O kadar bana bağımlı olmuşlar ki. O kadar benden beslenmişler ki. Ve kendileri o kadar çaresiz ve mağdurmuş gibi kendilerini gösterip yansıtılmışlar ki. Öyle bir inanç oluşmuş ki bende, benim de ihtiyacım olursa ben de çaresiz, muhtaç ve kurban olurum. Şimdi görüyorum ki aslında ihtiyaç bizim bir başkasıyla yakın bir bağ kurabilmemizi sağlayan bir şey. Bu da en son yaptığım şamanlık yolculuklarımdan birinde bana gelen farkındalık. Bu arada şamanlık yolculuklarını tamamen ayık kafayla yapıyoruz. İnanılmaz idrağımız açık oluyor, farkındalığımız açık oluyor. Yani bunlar mümkün. Herkes niyet eden, isteyen, bu yola baş koyan, eğitimini almak isteyen, eğer açıksanız yapabileceğiniz şeyler olduğuna inanıyorum. Farkındalığımız açık olarak yaptığımızda tüm bilgileri alabiliyoruz. Ve evet, ben hep ihtiyacım olmasından kaçınmış bir insan olarak ihtiyaçlarımı ben kendime gideririm diyerek yaşamışım, ama gideremediğimi görüyorum ve aslında gidermeye de gerek olmadığını. Biz insanız ve her daim aslında birbirimizle temas içindeyiz ve birbirimizle temasımız ister istemez ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz üzerinden oluyor. Aslında ihtiyacımızın olması bir başkasıyla yakın bir ilişki kurabilme olanağı ortaya çıkarıyor. Bağımlılık şeklinde değil, ama bir ihtiyacını, bir isteğini dile getirdiğinde iki kişinin arasında bir akış başlıyor. Gerçekten bir akış başlıyor. İfade ettiğinde o kişi de senin için orada olmak istiyor. Seni seven, yanında olmak isteyen insanlar senin yardımına zaten koşmak istiyor. Ve sonra onun bir ihtiyacı oluyor, bir isteği oluyor senden. Ve çok güzel bir enerjisel akış oluyor. Kimsenin kimseye yük olmadığı. Ama hepimizin birbirimize ihtiyaçlarımızı verebildiğimiz, hepimizin farkındalık içinde kendimizi ifade ettiğimiz, kurban veya mağdur mantalitesinden değil, farkındalıkla yürüttüğümüz, akışı yaşadığımız bir ilişki olabiliyor. Böylece birbirimizle olan ilişkide yeri geldiğinde eril, yeri geldiğinde dişi enerjiden var olabiliyoruz. Ve bu bizi tam yapıyor. Biri veya diğeri daha iyi veya daha kötü değil. Kadın veya erkek olmak, inanın bunu değiştirmiyor. Ama çoğumuz genelde bir tanesinde sabit kalmış olabiliyoruz. Bazıları da dişi enerjide çok sabit kalıyor. Çok değişken. Ama o da o zaman pimpon topu gibi bir oraya bir oraya gidebiliyor. Yine dengesiz olabiliyor. Sürekliliği olamayabiliyor. Devamını getiremeyebiliyor. İkisinin de dengeli olduğu yerde aslında varoluşumuzu, hem kendimizi hem etrafımızdaki ilişkileri en güzel besleyen ve besleyici şekilde yaşayabiliyoruz. Ben bu dönem yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Belki sizinle de rezone eder. Belki anlamlı gelir. Belki siz de kendinizle ilgili bazı şeylere uyanmaya başlarsınız diye. Rezone etmiyorsa tabii ki almayın. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu dönem eğer siz de benim gibi fırtınayla okyanusun ortasında bırakılmış gibi hissediyorsanız, ilk geleceğimiz yer kabul. Hikaye şu an burada. O öğrencimin anlattığı gibi oyun, doğaçlama oyunda geldiğimiz yer burası. Buna direterek bunu değiştirmeye çalışmak değil, şu an burada olduğumuzu kabul etmek aslında akışı sağlayacak olan. Şu an her ne kadar akıştaymış gibi hissetmiyor olsanız bile, her ne kadar her şey durmuş ve hareket edecek bile haliniz yokmuş gibi hissediyor olsanız bile, başka türlü olması için zorlamadan olanı olduğu gibi kabul etmek ve şu an bulunduğunuz yerin burası olduğunu kabul etmek aslında sizi akışta tutacak. Ve evet dedikçe akış oluyor. Yaşamın içinde, hayatın içinde. Şimdi şunu da demek istiyorum. Hizalı olduğun yerden evrenin getirdiğine evet diyebilmek çok önemli. Burada teslimiyet bile uzmanlıkla geliyor. Ben mesela feminen enerjiyi en iyi çalıştırabildiğim yer ve feminen ve maskülen, yani eril ve dişil en iyi çalıştırdığım, ikisini çok dengeye çalıştırabildiğim yer benim yaptığım workshoplar, atölyeler ve inziva kamplarda oluyor. Ben oraya çok çalışarak gidiyorum. Kendimi çok hazırlıyorum. Yaptığım şeyde artık gerçekten iyi bilerek yapıyorum. Ona rağmen her kamptan önce, hem her atölyeden önce kendimi tekrardan hazırlıyorum. Bütün bilgilerimi tekrardan yeniliyorum. O hazırlığı yaptıktan sonra o kamplara, o atölyelere gidiyorum. Orada hem alan tutuyorum, güvenli alan, hepimizin birbirimize saygı içinde var olabileceğimiz bir alan tutuyorum. Aynı zamanda da tamamen sürece teslim oluyorum. Sürecin hiçbir zaman nasıl olacağını bilemem, bilmiyorum. Sonuçta kim gelecek o kampa? Bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Kamp sırasında ne tür sorular sorulacak? Ne tür bir akış olacak? O kadar fazla kişilerin kendileriyle çalıştığım, soru aldığım ve kişilerin kendi deneyimleri üzerinden gittiğimiz kamplar ki tamamen gelenlerin ne getirdiği, ne paylaştığı, ne ortaya koyduğuyla şekilleniyor aynı zamanda. Çünkü sizler üzerinde çalışıyoruz sonuçta. Bilemiyorum bunları. Bilmeme de imkan yok. Hava nasıl olacak bilmiyorum. Gelen sizlerin yoga pratiği nasıl olacak, hayati ruhiyesi nasıl olacak, sorulacak sorular nasıl olacak, hiçbirini bilmiyorum. Ama ben tuttuğum alana güveniyorum ve o alanın içinde güvenli bir alanda olduğumuz için de gelebilecek her şeyin akışına izin verebiliyorum. Sürece izin verebiliyorum. Sürece teslim olabiliyorum. İşte benim en kendim gibi hissettiğim, kendimle en hizalı hissettiğim yer, işimi yaptığım yer. Bunu da hep söylemişimdir. Bu da ne gerektiriyor? Dediğim gibi, o teslimiyeti yaşayabilecek uzmanlık. O alanı tutabileceğime olan inancım, kendi üzerinde yaptığım çalışmalar ve konu üzerinde yaptığım çalışmalarla oluyor. Ben sonuçta burada 10 küsür senedir kendi üzerimde çalışıyorum. Her içine girdiğim eğitimin ilk aşamaları hep tekrar kendi üzerinde çalışmak, benim içimdeki düğümleri fark etmek, şifalandırmak, kendimi daha derinden anlayabilmek, daha geniş bir kavrayışa getirebilmek, daha derin bir kavrayışa getirebilmek, kendimi daha fazla şifalandırdığım yerden başkaları için de daha da yapıcı, daha da şifalı bir alan tutabilecek hale getirebilmek. Ve tabii ki sunduğum şeyleri de arttırıyorum. Bu kendi üzerimde çalışmam ve sunduğum konu üzerinde yaptığım çalışmalarla burada artık kendimle hizalı olduğum yerde bir uzmanlığım oluyor. Elimden geleni yapıyorum. Niyetim hizalı. Sonra sürece inanıyorum. Yaşama ve evrene teslim olmadan önce, kabule geçmeden önce kendinin uzmanı olman ve kendini kendin için en hayırlı olanla hizaya getirmiş olman önemli. Bu çok kilit. Yoksa travmalarımızdan yaşarken, travmamızın bize çağırdığı ve getirdiği şeye evet demek ve oradan kabulle geçmek, sizi sizinle hizalı olan bir yere götürmeyecektir. O yüzden kabulden ve akıştan var olabilmek için ilk başta kendimizi tanımak, idraka geçebilmek, farkındalığımızı geliştirebilmek, derin bir anlayışa getirebilmek önemli. Bu da ancak kendi üzerimizde çalışarak oluyor, kendimizi tanıyacak eğitimler, çalışmalar yaparak oluyor, şifa çalışmalarıyla oluyor. Ben bunu bugün size söylüyorsam 10 küsür senedir bu çalışmaları yaptığım için söyleyebiliyorum. Ben bugün hayatımın fırtınanın ortasında kabule geçmem lazım ve şimdi kabuldeyim dediğimde ve bunun akışta olmak olduğunu söylediğimde, sürece inanıyorum dediğimde bunu söyleyebilmemin nedeni benim kendimle hizalı olduğumu bildiğim bir yerden var olduğumu bilmem. Her ne kadar şu an görünüşte belki çok parlak gözükmese bile bazı şeyler, gidişatın benim için en hayırlısı için olduğuna inanıyorum. Sürece inanıyorum ve teslim olabiliyorum. Evren burada bana olan tutan ve evrenin tuttuğu alanda ben teslimiyetle akmaya kendime izin veriyorum. Siz de hayatın mücadeleden değil de kabulden, izinden, teslimiyet ve akıştan yaşamak istiyorsanız kendinizin uzmanı olmaya sizi davet ediyorum. Bu da birçok kişisel çalışma, farkındalık çalışması ve şifa çalışmasıyla oluyor. O hizaya kendini getirdikten sonra da akana izin vermek, akışa izin vermek ve kabul etmek, mücadeleyle değil, yaşamın parçası olduğunu hissederek yaşamaya götürüyor. Kolay bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim ama değer olduğunu söyleyebilirim. Ben yakın zamanda kendinle sevgiden buluş farkındalık atölyesini online olarak veriyorum. 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs tarihlerinde hafta sonları online olarak 4 günlük bir çalışma yapacağız. Kendini tanımak, anlamak, zemininde yatanları görmek istiyorsan, bilinçaltını bilincine taşıyabilmek, seni yöneten İç mekanizmalarını bilincine taşıyıp anlayabilmek istiyorsan, kendinle ilgili uzmanlaşmak istiyorsan bu çalışmaya beklerim. 24-28 Mayıs tarihlerinde de Antalya'da 5 günlük bir kamp yapıyorum. Bu da yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk kampı. Travmalarımızın bedende olduğunu anladığımız yerde, bedenle yaptığımız her çalışmanın aslında bir travma şifalandırma çalışması olduğunu anlayabiliriz. Bu kampta yoga, meditasyon, somatik deneyimleme ve kristal çanaklarla ses şifa banyosu seanslarıyla hem bedenle, hem duygusal bedenimizle, hem enerjisel bedenimizle çalışıyor olacağız. Sinir sistemimiz farkında olmadan geçmişten yaşadıklarımızda öğrendikleri karşısında bizi korumak için devreye giriyor. Zamanında korktuğumuz bir şey olduysa, bizi tehlikeli hissettirecek bir şey olduysa ondan bizi korumak adına sinir sistemimiz devreye giriyor. Ama artık o tehlike olmadığında bile varmış gibi zannedebiliyor. Ve bu bizi her an, her daim korku içinde yaşamaya götürüyor. Korku içinde yaşadığınızda feminen dişin enerjiden var olmak zor. Akışa, kabule izin vermek zor. Çünkü kontrol etmezsem kontrolümün dışında olan her şey benim için tehlike teşkil eder diyoruz. Bunu bilinçli söylemesek bile bedenimiz oradan var oluyor oluyor. Ve düzenli stres altında hissediyoruz o zaman. Düzenli bir sıkışma yaşıyoruz bedenimizde. Düzenli bir baskı. Bunun olduğu yerde düzenli stres, düzenli baskı ve sıkışma, ruhsal, duygusal ve fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Biz farkında bile olmuyoruz sinir sistemimizin korkudan bizi yönettiğini, korkudan yönetildiğimizi ve tamamen hayatta kalma çabasıyla yaşadığımızı. Ama aslında hayatın birçok deneyiminden sinir sistemimizin bizi uzak tuttuğunu görmüyoruz. Yeri geldiğinde birçok insan için en çok istediği şey bile sinir sisteminde korku yaratan şeyler olabilir. Çünkü farklıdır. Mutlu olmayan bir insan için mutluluğu deneyimlemek korku yaratabilir. Çok komik değil mi? Çünkü şunu diyebilir, ne kadar kötü olsa bile o yaşadığım şey, ben şu an hayattayım. Demek ki o kötü olandan nasıl sağ çıkacağımı biliyorum. Ama bu yeni olan şey bana mutluluk getireceğini söylüyorlar ama ben çok farklı gözüküyor. Oradan sağ çıkar mıyım, çıkmaz mıyım bilmiyorum diyor. Bünye diyor bunu. O yüzden tanıdık olanı seçiyor. Tanıdık olan rahat olduğundan değil. Tanıdık olanın sonunda hayatta kalmış olduğu için. Ama sen daha farklı bir hayat istiyorsan, daha mutlu olduğun, rahat, keyifli bir hayat istiyorsan ama hiç onu daha önce yaşamamışsan, senin için yabancıysa, sinir sistemin buna yabancı obje diyor. Biz bunu nasıl yaşarız bilmiyorum diyor. Sağ çıkar mıyız öbür taraftan bilmiyorum diyor. O yüzden ben seni ondan uzak tutacağım diyor. Ve yabancı olduğu için sen de o kişiye karşı, o duruma karşı, o kişi, o işe karşı anksiyete yarattırıyor. Benim bir tanıdığım vardı. İşinden çok mutsuzdu. İş değiştir dediğimde, en azından bu işin kötülüklerinin ne olduğunu biliyorum. Yeni bir işin bana ne getireceğini bilmiyorum derdi. Bakın bu bakış açısı işte. Böyle yaşıyor herkes. Bu işin, bu ilişkinin zorluklarını, kötülüklerini biliyorum. Hayatta kalabildiğimi görüyorum. Belki çok mutlu olacağın, aşık olacağın, inanılmaz büyük keyifler yaşayacağın başka bir ilişki, başka bir iş var, başka bir yaşam var. Onu nasıl olacağını bilmiyorum korkusuyla birçok insan kendisi için en çok istediğini söylediği şeyden uzak tutuyor ve bunu bilinçli yapmıyor. Farklı olmak istiyorum diyor ama farklı davranamıyor. Çünkü bedendeki travma sinir sistemini ele geçirmiş durumda. Ve bu sinir sistemi seni adım atmaktan alıkoyuyor sözde seni korumak için. Bu konulara eğilmek isterseniz, sizi yöneten sinir sisteminizi siz yönetebilmek isterseniz, size 24-28 Mayıs tarihlerindeki yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk kampına bekliyorum. Bunlarla ilgili bilgi almak veya kayıt olmak isterseniz sedayoga@gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.